Ayrım 29, sayfa 387. Osman Atalan Hartum'a yapacağı son saldırı için en güvendiği 2000 adamını toplamıştı. Hareketlerini gizlemeye bile gerek görmeden hepsini Omdurman'dan çıkardı. Gordon Paşa Mukran Kalesi'nin tepesindeki tüneyinden bu çıkışı izleyebilir ve Mehdi'nin kenti terk edip kuvvetleriyle El Obey'de çekildiğine yorabilirdi. Kerreri tepelerinin ardına sığınıp Hartum'un kulelerinden ve minarelerinden gözlem yapan teleskoplardan kurtulunca Osman savaşçılarını yaklaşık 400'er kişilik 5 tabura ayırdı. Omdurman kıyısında fazla tekne toplanırsa Gordon Paşa bir şeyler olduğundan kuşkulanabilirdi. Böyle büyük bir kuvveti tek dalga halinde nehirden geçirmeye kalktığı takdirde meydanın aşağısındaki minik plaja da sığmazlar ve karanlıkta karışıklık ve kaos yaşanırdı. O yüzden sadece 20 tekneyle geçmeye karar vermişti. Her tekne rahatça 20 adam taşıyabilirdi. İlk 400 adam karaya çıkınca tekneler Omdurman'a dönüp diğer taburları taşıyacaktı. İlk dalgayla gelen savaşçılar mümkün olduğunca hızla plajı boşaltıp arkadan geleceklere yer açacaktı. Osman bu şekilde tüm adamlarını en çok bir saatte Nil'den geçireceğini tahmin ediyordu. Savaşçılarını çok iyi tanıdığı için sadece her taburun başına geçirdiği şeyhlere basit emirler vermekle yetinmişti. Savaşın ve sonraki yağmanın heyecanıyla akıldan çıkmayacak emirler. Kentteki derviş casusları Gordon Paşa'nın savunma hatlarıyla ilgili ayrıntılı haritalar ulaştırmıştı. Gatlingler Osman'ın baş hedefiydi. Onlarla son karşılaşmasında yaşadıkları hafızasında derin izler bırakmıştı. Bir daha o katliamın yaşanmasını istemiyordu. İlk karşıya geçen tabur doğruca gidip onları saf dışı bırakacaktı. Bir kez silahlar ele geçirildikten veya tahrip edildikten sonra kıyıdaki tahkimatı halledip barakalardaki ve cephanelikteki Mısır askerlerinin icabına bakabilirlerdi. Ancak bundan sonra adamlarını halkın üstüne salabilirdi. Önceki gece Allah'ın ilk peygamberi olan Muhammed, vekili Mehdi'yi ziyaret etmişti. Doğruca Allah'ın gönderdiği bir mesaj iletmişti ona. Buna göre Ansarların itikat ve sadakati ödüllendirilecekti. Mehdi'ye Gordon Paşa'nın kellesini getirdikten sonra Hartum'u yağmalayabilirlerdi. 10 gün boyunca yağma serbest olacaktı. Sonra da kent yakılacak ve belli başlı binalar, özellikle de kiliseler, konsolosluklar yıkılacaktı. Sudan topraklarında kafirlerden hiçbir iz kalmayacaktı. Gece olunca Osman 2000 adamını tekrar Omdurman'a döndürdü. Nehrin karşı kıyısındaki Hartum'da bu gece Gordon'un fişek gösterileri ve bando resitali daha sakindi. İstimbotların hala gelmemiş olması hayal kırıklığı yaratmıştı. Fişek gösterisi bitip kente sessizlik çökünce Osman ilk taburunu kıyıya teknelerin bağlı olduğu yere indirdi. Bu küçük feluka seçme kayıklardan ve ticari yelkendilerden oluşuyordu. Karşıya geçiş büyük bir sessizlik içinde gerçekleştirildi. Osman yüzü karşı kıyıya dönük olarak en baştaydı. Yanında Al-Nur ve 12 seçme savaşçısıyla bir an önce kıyıya varmayı bekliyordu. Tam bir sürpriz olmuştu. Mısırlı nöbetçiler şafakla birlikte istimbotların duvarların önüne demir atmış olacağından emin, hayatlarından memnun bir şekilde uyuyorlardı. Osman'ın savaşçıları ilk sıra siperlere geldiklerinde ne durduran olmuş ne bir silah sesi ya da uyarı duyulmuştu. Palaları alışık oldukları ritimde inip kalkmaya başlamıştı. Birkaç dakika içinde siperler temizlenmişti. Ölü ve yaralı Mısır askerleri öbek öbek yatıyordu. Osmanlı adamları onları bırakıp cephaneliğe koştu. Arkadan gelen ikinci tabur plaja inerken daha cephaneliğe ulaşmamışlardı. Birden sessizliği bozan bir tüfek sesi duyuldu, ardından bir tane daha yükseldi. Bağırışmalar oldu ve askerleri görev başına çağıran borular öttü. Tek tük düzensiz atışlar gümbürtülü bir yaylım ateşine dönüştü ve kentte yankılandı. Çünkü ürken Mısırlılar karşılarındaki gölgelere veya havaya ateş etmeye başlamışlardı. O sırada nehir kıyısındaki küçük plajdan bir ombeya uludu ve bir savaş davulu gümbürdemeye başladı. İkinci taburda karaya çıkmış ve bulduğu gedikten doğruca kente dalmıştı. Allah birdir, peygamberi Muhammed'dir ve Mehdi onun vekilidir. Savaş çığlıkları kente yayıldı ve birden sokaklar, geçitler, koşan, boğuşan insanlarla doldu. İnsanların feryatları, yakarışları cehennem çukurundan yükselen dehşet ve ızdırap sesleri gibiydi. Allah aşkına merhamet edin, saklanacak bir yer bulun. Dervişler burada, kaçın, kaçın yoksa ölürsünüz. Gordon'un bütün ünlü siperleri ve tahkimatı nehir kıyısından gelecek tehlikeye karşıydı. Kıyı aşılınca çabucak çökmüşlerdi. Osman'ın savaşçıları sersemlemiş askerleri siperlerinde katletmiş veya kurt sürülerinden kaçan tavşanlar gibi kentin arka sokaklarına sürmüşlerdi. David masasında oturmuş günlüğü üstünde çalışmaktaydı. Kentin kuşatma altında kaldığı 10 ay boyunca hiç aksatmadan günlük tutmuştu. Bunun paha biçilmez bir belge olduğunu biliyordu. Kurtuluş yakın olduğuna göre kızlarıyla birlikte P&O buharlı gemisiyle İngiltere'ye doğru yola koyulmaları ancak birkaç haftalık meseleydi. Oraya varır varmaz yapmak istediği ilk şey günlüğünü tam bir kitap haline getirmekti. Halkın karanlık kıtada yaşanan macera ve gizleri anlatan kitaplara karşı doymak bilmez bir iştahı vardı. Baker, Burton ve Stanley yayınladıkları kitaplardan binlerce sterlin kazanmışlardı. Hatta Sam Baker edebi çabalarından ötürü kraliçeden şövalyeli ünvanı almıştı. Elbette David'in ilk ağızdan anlatacağı kahramanca direniş öyküsü de beğeni kazanacak, üç kızının cesaretle katlandığı acılar bayan okurların gözlerini yaşartacaktı. İngiltere'ye ulaştıktan sonra bir ay içinde kitabı yayıncılara teslim etmeyi hazır hale getirmeyi umuyordu. Kalem ucunu görmüş mürekkep hokkasına batırdı ve fazla mürekkebi dikkatle sildi. Sonra masasının üstündeki lambanın alevine bakarak hayale daldı. Belki de 50.000 kazanırdı. Bu düşünce içini ısıttı. Acaba 100.000 de olabilir miydi? Başını salladı. Şimdiki durumda 10.000'e bile çok sevinirim diye düşündü. Kendilerini toparlamaları için çok yardımı olurdu bu paranın. Oh, sonunda yuvaya dönmek ne güzel olacaktı. Hayalleri bir tüfek sesiyle bölünmüştü. Yakından meydanın oralardan bir yerden gelmişti ses. Kalemi elinden düşürüp sayfanın ortasında koca bir mürekkep lekesi oluşmasına yol açtı ve doğruca pencereye koştu. Pencereye varamadan silah sesleri artmıştı. Aman tanrım, neler oluyor dışarıda? Camı açtı ve kafasını dışarı uzattı. O sırada silah başının notalarını çalan boruların tiz ve telaşlı sesi duyuldu. Hemen hemen aynı anda boğuk ama muzaffer tınılı Arap sesleri yükseldi. La ilahe illallah. Kısa bir süre şok olmuş biçimde olduğu yerde kaldı, sonra yutkundu. Gelmişler, dervişler kente girmişler. Tekrar masasına koştu ve günlüğünü kaptı. Çok ağır olduğu için yanına almak yerine arka duvardaki panelin ardına gizlenmiş kasaya koydu. Kasanın çelik kapısını kapattı ve kilit şifresini ayarladı. Sonra da kasayı gizleyen paneli kapadı. Tören kılıcı masanın arkasındaki duvarda asılıydı. Bu bir dövüş kılıcı değildi ve kendisi de kılıç ustası değildi. Ama yine de alıp beline taktı. Çekmeceden aldığı Webley tabancasını da cebine sokuşturdu. Odada başka kıymetli eşya yoktu. Lobiye koşup yukarı tırmanmaya başladı. Rebecca gece boyunca ilgilenebilmek için Amber'i kendi odasına almıştı. Nazira da köşede seccadesinin üstünde uyuyordu. İki kadın da uyanmış kararsız bir şekilde odanın ortasında dikilmekteydi. ''Hemen giyinin'' dedi David. ''Amber'ı da giydirin. Bir an bile oyalanmayın.'' ''Ne oluyor babacığım?'' Rebecca şaşkındı. ''Sanırım dervişler kente girmiş. Gordon'un karargahına gitmeliyiz. Orada emniyette oluruz.'' ''Amber kıpırdayamaz ki. Çok zayıf. Bu onu öldürebilir.'' ''Dervişlerin eline geçerse çok daha kötüsü olur.'' dedi David sert bir sesle. ''Kaldır onu da, ben taşıyacağım.'' Nazira'ya döndü. ''Hemen Safra'nın odasına koş çabuk. Onu giydir, buraya getir. Derhal gitmemiz gerek.'' Birkaç dakikada hazırlanmışlardı. Aşağı inerken David Amber'i kucağına aldı, ötekiler de dibinden ayrılmıyordu. Aşağı ulaşamadan kırılan camların, ana kapının parçalanan tahtalarının seslerine karışan vahşi Arap sesleri duyuldu. ''Kadınları bulun, kafirleri öldürün.'' ''Buradan'' diyen David arka tarafa koştu. Arkalarından menteşelerinden fırlayıp içeri doğru devrilen ön kapının sesi gelmişti. ''Yanımda durun'' diyen David hepsini bahçeye açılan kapıya götürdü. Gordon'un karargahı öteki uçtaydı. Kapının sürgüsünü kaldırdı ve bir parça aralayıp dışarıyı inceledi. ''Sahil boş, en azından şimdilik.'' ''Amber'in durumu nasıl?'' diye endişeyle fısıldadı Rebecca. ''Sakin'' dedi David. Vücudu kuş kadar hafifti, kıpırdamıyordu. Ölmüş gibiydi ama David elinin altında kalbinin çarptığını hissediyordu. Bir kere de hafifçe inlemişti. Gordon'un karargahı en çok 100 adım kadar ötedeydi. Karşı taraftaki ana kapısı sürgülüydü. Yan duvarda General Gordon'un özel odalarının bulunduğu ikinci kata çıkan açık merdivenler vardı. Ortalıkta hiç Mısırlı asker görünmüyordu. ''Peki Gordon nerede?'' dedi David dehşet içinde. Generalin kalesinde bile sığınacak bir yer yok gibiydi. O anda ana kapı sarsıldı ve dışarıdan yine sesler yükseldi. Dervişlerin korkunç savaş naraları ortalığı inletiyordu. David şimdi ne yapması gerektiğini bulmaya çalışırken karargah binasından 3 Mısırlı asker fırladı ve ana kapıya doğru koştu. David'in gördüğü ilk askerlerdi. ''Tanrı'ya şükür sonunda uyandılar.'' dedi ve tam kadınları kapıdan çıkarmak üzereyken hayretler içinde kalarak askerlerin ağır sürgüleri açmaya çalıştığını gördü. ''Rezil itler, teslim oluyorlar ve dervişleri dövüşmeden içeri alacaklar.'' diye bağırdı. Artık askerler de derviş naraları atıyordu. ''Biz de sizinle kardeşiz, bizi kurtarın.'' diye bağırıyorlardı. Sonra kapı açıldı ve cübbeler giymiş bir kalabalık içeri akın etti. Derviş savaşçılarının ilk işi kapıyı açan Mısırlı hainleri acımasızca öldürmek olmuştu. Ölen askerlerin cesetleri bahçeye dolaşan yüzlerce ayak altında çiğnendi. Çoğunun elinde yanan meşaleler vardı ve parlak sarı ışıkları korkunç manzarayı gözler önüne seriyordu. David ateş etmek ve yakalanmadan önce kapıyı sürgülemek üzere davranırken bahçeye bakan taş merdiven sahanlığında yalnız bir figür belirdi. Şaşıran David aralıktan bakmaya devam etti. General Charles Gordon üniformasını giymişti. Şiddet ve barbarlıktan etkilenmemekle övünen bir askerdi. Sokaklarda o pandomim oynanırken bile giyinmekle uğraşmıştı. Tüm madalyalarını da takmıştı ama hafif bir baston dışında silah taşımıyordu. Yatıştırmayı deneyeceği bu adamları kızdırmanın ne kadar tehlikeli olduğunun farkındaydı. Soğukkanlı bir şekilde hipnotize edici safir rengi gözleri meşalelerin ışığında parlayarak gürültüyü yatıştırmak için ellerini kaldırdı. David'e boşuna bir çaba gibi gelmişti ama bahçeye şaşırtıcı bir şekilde ve doğal olmayan bir sessizlik çöktü aniden. Gordon'un kolları eğitimsiz bir orkestrayı yönetirmişçesine havadaydı hala. Sesi güçlü ve pürüzsüz çıktı aksanlı bir Arapçayla konuştuğunda. ''Efendiniz Mehdi ile konuşmak istiyorum.'' dedi. İzleyenlerde rüzgarla savrulan darılar gibi bir dalgalanma oldu ama kimse cevap vermedi. Tekrar konuştuğunda sesi daha da keskin ve buyurgandı. Kontrolü ele geçirdiği hissine kapılmıştı. ''Peki aranızda lider olan kim? Bir adım öne çıksın.'' Uzun boylu oldukça yakışıklı biri kalabalığın önüne çıktı. Başında emirlerin taktığı türden yeşil bir türban vardı. Adam merdivenin ilk basamağında durdu. ''Ben Beja emiri Osman Atalan'ım. Bunlar benim savaşçılarım.'' ''Senden söz edildiğini duymuşum.'' dedi Gordon. ''Buraya gel.'' ''Gordon Paşa, sen artık bir İslam evladına emir verecek durumda değilsin. Bu senin hayatının son günü olacak.'' ''Tehditleri bırak Osman Atalan. Ölüm fikri bende zerre kadar korku yaratmıyor.'' ''O zaman aşağı in ve bir kafir köpeği gibi yaltaklanmayıp erkek gibi göğüsle ölümü.'' Çinli Gordon mağrur bir edayla birkaç saniye daha süzdü onu. Kapı aralığının karanlığında onu izleyen David bu soğuk ve titiz zihinden neler geçtiğini merak etti. Acaba şu anda bile bir kuşku ya da bir korku duymuyor muydu? Gordon basamaklardan inmeye başladığında da herhangi bir duygu belirtisi göstermemişti. Sanki bir geçit törenindeymiş gibi mağrur ve güvenliydi. Osman Atalan'ın durduğu basamağın bir üstündeki basamakta durdu ve yüzüne baktı. Osman onun yüzünü inceleyip sessizce, ''Evet Gordon Paşa'' dedi. ''Görüyorum ki gerçekten cesur bir adammışsınız.'' Sonra palasını dibine kadar sapladı Gordon'un karnına. Neredeyse tek harekette palayı geri çekti ve bu kez iki eliyle tutarak sapladı. Gordon'un gözlerindeki donuk mavi ışıltı, rüzgarla titreyen kandil alevi gibi titremiş, soğuk yüz hatları adeta bal mumundan bir maske gibi erimeye başlamıştı. Dik durabilmek için gayret etti ama yaşam alevi sönüyordu. Yavaşça bacakları büzüldü, Osman palası elinde bekliyordu. Sonunda Gordon yüzüstü yere devrildi ve Osman iki eliyle tuttuğu palayla ensesine nişan aldı. Bıçak tek darbede Gordon'un başını gövdesinden ayırmış ve baş dalından düşen bir meyve gibi bahçeye yuvarlanmıştı. Osman eğilip gür saçları kavradı ve cübbesine sıçrayan kanları aldırmadan başı kaldırıp adamlarına gösterdi. ''Bu kelle Yüce Mehdi'ye armağanımız olacak. Kefalet yerine getirildi. Allah'ın dileği ve sözü tüm yaratıkları yönetir.'' ''Allah büyüktür.'' nidaları sardı bir anda bahçeyi. Sonra yeniden sessizlik oldu ve Osman sözlerine devam etti. ''Siz Muhammed'e, Mehdi'ye bir armağan verdiniz. Şimdi o da size bir armağan veriyor. 10 gün boyunca tüm hazineleri ve insanlarıyla kent sizindir. İstediğinizi yapabilirsiniz.'' David daha fazla dinleyerek vakit kaybetmek istemedi ve tüm dervişlerin dikkati emirlerindeyken kapıyı kapatıp sürgüledi. Arkasındaki kadınları topladı, Amber'in başını daha rahat edeceği şekilde omzuna yasladı ve mutfağın yanındaki küçük odadan geçerek geri döndüler. Kileri ve şarap mahzeninin girişini de geçip hizmetkarların bölüğüne açılan küçük kapıya geldiler. Arkalarından kırılan eşyaların sesleri duyuluyordu. Kadınlar sarayı yakıp yıkan dervişlerin üst kattan gelen ayak seslerini duyunca korkuyla yukarı baktılar. David hizmetkar bölümünün kapısını açabilmek için biraz uğraştı ve sonunda açabildi. Hep birlikte gece havasına çıkmışlardı. Sarayın arka duvarı boyunca uzanan kötü kokulu geçide ulaşmışlardı. Geceleri tuvalet olarak kullanılan toprak dolu kovalar buraya atılmış ve aylardır ellenmediği için kötü halde kokmaya başlamışlardı. O kadar pis bir yerdi ki hiçbir dini bütün Müslüman buraya gelmezdi. Yani birkaç dakika dinlenebileceklerdi. Nefes nefese soluklanırken sınır duvarının ötesindeki sokaklardan ve az önce terk ettikleri saraydan gelen silah seslerini ve bağırışları duyuyorlardı. ''Şimdi ne yapacağız babacığım?'' diye sordu Rebecca. ''Bilmiyorum'' diye itiraf etti David. O arada Amber inledi ve kızının başını okşadı. ''Etrafımızı sarmışlar, kaçacak yol kalmamış gibi görünüyor.'' ''Ryder Courtney istimbotunu kanalda hazır tutuyordu ama çabuk olmalıyız. Yoksa bizi almadan nehre açılır.'' ''En güvenli hangi yoldan gideriz?'' David'in nefesi hala düzelmemişti. ''Kıyıdan uzak durmalıyız. Dervişler kesinlikle sahildeki büyük evleri yağmalayacaklardır.'' ''Doğru, haklısın.'' ''Yerli halkın yaşadığı kısımdan gitmeliyiz. Yolu göster.'' Rebecca Safra'nın elini yakaladı. ''Nazira, sen de öbür elini tut.'' Kadınlar kovaların arasından geçerek koşmaya başladılar dar sokakta. David de arkalarından güçlükle ilerliyordu. Geçidin sonuna gelince önlerindeki sokağın durumunu kontrol etmek üzere durdu Rebecca. Boş olduğunu görünce sonraki köşeye kadar koştular. Bir kez daha durup ileriyi kontrol etti. Ve bu şekilde sokak sokak ilerlediler. Rebecca iki kez yakıp yıkan dervişlerin onlara doğru geldiğini fark etti ve tam zamanda yan sokaklardan birine dalmalarını sağladı. Sonunda Belçika konsolosluğunun arkasına gelebildiler. Binaya girmeye çalışan başka bir derviş çetesinden saklanmak için yine durmaları gerekti. Katolik kilisesindeki sıralardan birini almış koç boynuzu gibi kullanıyorlardı. Sonunda yüksek oymalı kapı kanatları açıldı ve dervişler içeri daldılar. Başka bir kaçış yolu bulabilmek için etrafına bakındı Rebecca. O daha yolu bulamadan dervişler konsolos Leblanc'ın iri bedenini parçalanan kapıdan sokağa sürüklediler. Mezbahaya götürülen bir domuz yavrusu gibi ciyak ciyak bağırıyordu. Mücadele etmeye çalışıyordu ama güçlü kuvvetli savaşçılara karşı hiç şansı yoktu. Konsolosu sokağın ortasında sırtüstü yere yatırıp elbiselerini parçalayarak çıkardılar. Çıplak kalınca adamlardan biri yanına diz çöküp kıllı hayalarını avuçladı ve hançeriyle ağaç budar gibi budayı verdi. Tek darbede organları kesip almış ve adamın soluk renkli göbeğinin altında bir boşluk bırakmıştı. Ötekiler ise gürültülü kahkahalar atarak Leblanc'ın çenelerini ayırmışlardı ve adam elindeki testisleri oraya tıktı. Leblanc'ın çığlıkları kesilmişti. Sonra budama törenine devam ederek el ve ayaklarını da bileklerinden kestiler. İşleri bitince onu yerde ıstırapla kıvranır halde bırakıp konsolosluk binasındaki yağma şölenini kaçırmamak için içeri koştular. Leblanc acıyla doğrulmuştu ve grotesk bir Buda heykeli gibi oturarak kanlar içindeki kollarıyla ağzındaki gevşek testis torbasını çıkarmaya çalışıyordu. ''Yüce İsa, ne korkunç!'' Rebecca'nın sesi üzüntüden boğuk çıkmıştı. ''Zavallı Monsieur!'' Adamcağızın yardımına koşmak üzere davrandı. ''Sakın, seni de yakalarlar!'' David'in sesi de kesik kesikti ama onunki üzüntüden çok kucağında Amber'le koşmak için harcadığı çaba yüzündendi. ''Onun için yapabileceğimiz bir şey yok. Sadece kendimizi kurtarmaya çalışabiliriz.'' ''Peki canım, gitmek zorundayız. Arkana bakma.'' Ryder Courtney'in çiftliğine giden direkt yola uzak başka bir ara sokağa saptılar. Yerli mahallesinin kalabalık barakalarının derinliklerine dalmışlardı. Birkaç yüz metre daha koştuktan sonra David tazılardan kaçan yaşlı bir geyik gibi tıkandı. Yüzü acıyla çarpılmış, çenesinden su gibi ter akıyordu. ''Baba, iyi misin?'' Rebecca geri dönüp yanına gelmişti. ''Sadece biraz yoruldum.'' diye soludu. ''Eskisi gibi genç değilim. Sadece bir iki saniye soluklanayım. Amber'i ben alayım.'' ''Hayır, küçük ama yine de senin için fazla ağır. Birkaç saniyede toparlanırım.'' Amber'i sıkıca göğsüne bastırmayı sürdürerek yere çöktü. Üç kadın ayakta onu beklediler ama her duydukları silah sesinde ya da bağırışta korkuyla bakınarak birbirlerine sokuluyorlardı. Belçika konsolosluğu yönünden gökyüzüne alevler yükselmeye başlamıştı. Etrafa sarı titrek bir ışık yayılıyordu. David tekrar ayağa kalktı ve sallanarak ayakta durmayı başardı. "Artık gidebiliriz," dedi. "Lütfen hamberi ben alayım." "Aptallık etme Beki, gayet iyiyim, haydi gidelim." Rebecca babasının yüzüne yakından baktı, solgun ve ter içindeydi. Ama şimdi onunla tartışmanın tehlikeli bir şekilde zaman yitirmek olacağını biliyordu. Babasına bir koluyla destek oldu ve yola devam ettiler. Ama artık adımları daha yavaştı. Kısa bir süre gittikten sonra David yine durmuştu. "İbisin bağlı olduğu yere ne kadar mesafedeyiz?" "Fazla uzak değil," diye yalan söyledi Rebecca. "Yolun sonundaki şu küçük caminin hemen arkasında, yapabilirsin." "Tabii ki yapabilirim," derken tam o anda arkalarından Arapça sesler ve ulumalar duydular. Dönüp baktılar, arkalarında başka bir derviş güruhu vardı. En az iki düzineydiler ve palalarını sallıyor, kadın gördükleri için heyecanlı naralar atıyorlardı. Rebecca, David'i en yakın binanın köşesine sürükledi. Bir an için peşindekilerin görüş alanından çıkmışlardı. David perişan bir şekilde duvara yaslandı. "Daha fazla gidemeyeceğim." Amber'i Rebecca'ya uzattı. "Al onu," diye emretti. "Ötekileri de al ve koş. Siz uzaklaşana kadar burada oyalarım onları ben." "Seni bırakamam," dedi Rebecca babasına. Babası itiraz etmek üzereydi ama onu aldırmadan Nazira'ya döndü. "Safran'ı al ve koş. Arkana bakma. Gemiye koş."
"Ben seninle kalacağım Beki," diye feryat etti Safran.
"Eğer beni seviyorsan dediklerimi yapacaksın," dedi Rebecca.
"Seni seviyorum ama..."
"Git," diye ısrar etti Rebecca. "Lütfen Safi, ne diyorsa onu yap." David'in sesi acıdan sertleşmişti. "Benim için."
Safran sadece bir an daha durdu. "Sizi daima seveceğim babacığım. Beki ve Amber," dedi. Ve Nazira'nın elini tuttu. İkisi karanlık sokağa daldılar.
David ve Rebecca köşeden beliren dervişlere doğru dönmüşlerdi. Cübbeleri ve palaları kan içindeydi. Yüzlerinde çılgın bir kan tutkusu vardı. David kılıcını çekti. Rebecca ve Amber'i arkasına doğru itti. Dervişler ona doğru yarım daire şeklinde sokuluyorlardı. Aralarında bir kılıçlık mesafe kalmıştı sadece. Biri ileri atıldı ve başına doğru bir hamle yaptı. David hamleyi karşılayınca da bağırarak geri kaçtı. David dengesini sağlamaya çalışıyordu. Ötekiler de işe karıştılar. Farklı yönlerden laf atarak bir o yana bir bu yana yöneltip eğleniyorlardı David'le. Diğerleri onu oyalarken biri dolanıp Rebecca'nın arkasına gelmişti. Bir kolunu kızın beline doladı ve öteki eliyle eteğini kaldırdı. Belden aşağısı çıplaktı ve arkadaşları kızın arkasına çiftleşmek ister gibi yaslanınca diğer Araplar destekleyici naralar attılar. Rebecca ise öfke dolu bir sesle bağırarak kendini Arap'ın kollarından kurtarmaya çalışıyordu. David onu ve Amber'i koruyabilmek için o tarafa döndü. Derviş Rebecca'yı salıvermişti. "Hepimiz ona böyle bineceğiz ve 20 tane Müslüman oğul taşıyacak." Yan gözle Rebecca'yı süzerek bir kahkaha attı. David göğsündeki acı ve adamların sataşmaları yüzünden çılgına dönmüştü. Tekrar tekrar hamle yaptı ama adamlar hızlı ve çevikti. Kendi teriyle gözleri görmez olan ve göğsünde giderek artan acıyla kıvranan David sonunda kılıcı elinden düşürdü ve tozların içine dizüstü çöktü. Yüzü şişmiş ve çarpılmıştı. İyice açılan ağzından karaya vurmuş bir balık gibi güçlükle soluk almaya çalışıyordu. Savaşçılardan biri arkasına geçti ve usta bir cerrah gibi kulaklarından birini kesiverdi. Fışkıran kan gömleğini sırılsıklam etmişti ama David acıyı hissetmemiş gibiydi. Rebecca kucağında Amber'le babasına koşup yanına diz çöktü. Bir kolunu babasının omzuna sardı. "Lütfen," dedi Arapça, "o benim babam. Lütfen canını bağışlayın." David'in yarasından akan kanlar ikisinin de üstüne geliyordu. Derviş güldü. "Lütfen canını bağışlayın," diye Rebecca'nın taklidini yaptı. Biri saçlarına yapışarak genç kızı geri çekti ve bütün gücüyle tozların içine fırlattı. Rebecca Amber'i bırakmadan doğruldu. Çılgınca yalvarıyordu. "Lütfen bırakın onu," bir yandan hıçkırarak ağlıyordu. David titreyen elini ceketinin cebine soktu ve Webley'i çıkardı. Tabanca da titriyordu. "Geri çekilin yoksa ateş ederim." Kulağını kesmiş olan adam yeniden atıldı ve yine seri, kontrollü bir darbeyle bu kez David'in uzattığı eli kesti bileğinden. "Acı bize yüce kafir, senden çok korkuyoruz," diye alay etti. David kan fışkıran bileğine baka kalmıştı. "Rebecca, ah ne yaptılar sana," diye feryat etti. David öteki eliyle budanmış kolunu göğsüne bastırdı ve dua eden bir mümin gibi başını öne eğdi. O arada Arap arkasına gelmiş iyi bir darbenin hesabını yaparak palasıyla ensesine dokunmuştu. Adam palasını kaldırıp olanca gücüyle indirirken Rebecca korkunç bir çığlık attı.
David'in boynu hiç ses bile çıkarmadan kesilmiş ve başı yere düşmüştü. Başsız bedeni titredi ve son bir şiddetli spazmla bacakları ileri fırladı. Arap başı yerden alıp gri saçlardan tutarak havaya kaldırdı. Rebecca'nın büzüldüğü yere gelip babasının başını kızın yüzüne doğru uzattı. ''Madem babanmış, cehennemde sonsuza kadar yanmaya gitmeden önce bir veda öpücüğü ver bari.'' Rebecca bir yandan hıçkıra hıçkıra ağlarken bir yandan da bir eliyle olanları görmesin diye Amber'in gözlerini kapatmaya çalışıyordu. Ama Amber silkinip geri çekildi ve babasının yüzünü o şekilde görünce haykırmaya başladı. David'in dilinin ucu gevşek dudaklarının arasından sarkmış ve boş ve anlamsız bakan gözleri açık kalmıştı. Sonunda derviş bu vahşi oyundan sıkıldı. Başı bir yana fırlattı ve kanlı ellerini Rebecca'nın üstüne sildi. Sonra kız acıyla bağırırken elbisenin üstünden göğüs uçlarını çimdikleyip sıkmaya başladı. ''Alın onları!'' diye buyurdu. ''Bu iki pis kafir orospuyu ağıla kapatın. Yeni efendilerinin ihtiyaçlarına ve zevklerine hizmet etmeyi öğrenecekler.'' Rebecca'yı kucağında Amber'le birlikte ayaklarından tutup kıyıya doğru sürüklemeye başladılar. Safran harap olmuş barakalardan birinin köşesine çömelmişti. Dervişlerin babasına ve Rebecca'ya yaptığı işkenceleri izlerken Nazira da yanında duruyordu. Safran şoktan dolayı ne konuşabiliyor ne de kımıldayabiliyordu. Katili babasına doğru gidip palasını kaldırdığında varlıklarını belli edecek bir çığlık atmamak için iki eliyle sıkıca ağzını kapatmıştı. Ama duygularını gözyaşına döndürememişti. Derviş öldürücü darbeyi indirip babasının başı yere düşünce Safran da şoktan çıkmış ve sessizce hıçkırmaya başlamıştı. Babasının başıyla Amber'e yaptıkları işkenceyi de görmüş ve gözyaşlarını tutamaz olmuştu. Sonunda Rebecca ile Amber'i kıyıya doğru sürüklemeye başladıklarında Safran da ayağa fırlayıp Nazira'nın eline sarıldı. İkisi Ryder Courtney'in çiftliğine doğru koşmaya başladılar. Vardıklarında şafak söküyordu ve ortalık hızla aydınlanmaktaydı. Çiftliğin dış kapıları sonuna kadar açıktı ve binalarda kimsecikler yoktu. Dervişler henüz kent merkezinden buralara kadar gelmemişlerdi. İç bahçede koşmaya başladılar. Safran sadece güvenli binaya bir göz atacak kadar durakladı. İçerisi bomboştu. ''Çok geç kaldık, Ryder gitmiş.'' diye bağırdı Nazira'ya. Ve yüreği sıkışarak kanala açılan kapıya koştu. Kapı kapalıydı ama sürgülü değildi. İkisi birden abanınca kanatları açabildiler. Safran önden fırladı, sonra birden durdu. Yiğit ibisin bağlama yeri boştu ve istimbot gitmişti. ''Neredesin Ryder, nereye gittin, neden beni bıraktın?'' Nefesini tutmuş kara panik dalgalarıyla mücadele ediyordu. Kendini biraz toparlayınca döndü ve kanalın mavi nille kesiştiği yere doğru koşmaya başladı. İlk büklümün yarısına gelmişti ki burnuna ibisin bacasından gelen dumanın kokusu gelir gibi oldu. Çok uzağa gitmiş olamaz dedi kendi kendine ve biraz moral buldu. Ona yetişmeye çalışan Nazira'yı geride bırakarak ileri atıldı. İlk büklüme ulaştığında olanca sesiyle bağırmaya başladı. ''Beni bekle! Geliyorum Ryder, beni bekle!'' İbis 200 metre kadar ötedeydi. Dumanlar çıkararak kanaldan açık nehre doğru ilerliyordu. Safran geri kalan tüm gücünü topladı ve peşinden koşmaya başladı. Küçük istimbot henüz tam gücüne ulaşmamıştı. Sığ ve dönemeçli kanalda dikkatle ilerliyordu. Safran son gücüyle koşarsa onu yakalayacak gibiydi. ''Bekle! Ryder, bekle!'' Dumanlar arasında Ryder'ın kaptan köşkündeki gölgesini görür gibi olmuştu. Ama arkası dönüktü. Silindirlerin gürültüsü de kendi sesini bastırıyordu. ''Ryder!'' diye haykırdı yine. ''Lütfen arkana dön!'' Sonra nefesini korumak için sustu ve tüm gücüyle koşmaya devam etti. İlerideki ibis nehrin girişine ulaşmış ve hızını arttırarak Nil akıntısına doğru gitmeye başlamıştı. Safran yüksek kıyının en ucunda tıkanmış bir şekilde durdu. Sonra tekrar bağırdı, zıpladı, kollarını salladı ama ibis hızla süzülüp gidiyordu. Safran'ın kolları aşağı düştü ve öylece kala kaldı. O arada Nazira da yetişmişti. Çaresizlik içinde birbirlerine sarıldılar. Birden arkalarından bir tüfek sesi duyuldu, hızla döndüler ve bir takım dervişlerin üstlerine doğru koştuğunu gördüler. Biri durmuş nişan alıyordu. Bir el daha ateş edildi. Mermi ayaklarının altındaki toprağı havalandırmış ve hızla nehre saplanmıştı. Safran dönüp hızla uzaklaşan ibise baktı tekrar. O arada tüfek sesi Ryder'ı uyarmış ve dönüp arkasına bakmıştı. Safran yeniden umutlandı ve çığlıklar atarak kollarını sallamaya başladı. Ryder da hızlı bir manevrayla ibisi döndürmüş onlara doğru geliyordu. Safran tekrar dervişlere baktı. Dördü birden onlara doğru koşuyordu. İbis kanal girişine ulaşamadan adamların yetişeceğini anladı. "Gel," dedi Nazira'ya, "yüzmek zorundayız."
"Hayır," Nazira başını sallıyordu. "Al Sakavi sana bakar. Ben geri dönüp öteki kızlarımı aramalıyım."
Adamlar yaklaştığı halde Safran onunla tartışabilirdi. Ama Nazira onun itirazlarını aldırmadan patikada koşmaya başlamıştı bile. Kıyı boyunca uzanan sık bataklık kamışlarının arasında gözden gitmişti. Safran arkasından "Nazira!" diye bağırdı. Ama dervişlerin sesleri giderek yaklaşıyordu. Ayakkabılarını çıkardı, eteklerini beline doladı ve kanalın kıyısına koştu. Derin bir nefes alıp kendini suya bıraktı. Kafası tekrar su yüzüne çıktığında yaklaşan istimbota doğru köpekleme yüzüyordu. "Aferin kızım." Ryder'ın sesini duyunca ayaklarını daha güçlü çırpmaya ve avuçlarıyla daha güçlü kulaçlar atmaya başlamıştı. Arkasından tekrar ateş edildiğini duydu ve bir mermi başının dibinde suyu havaya püskürtüp gözlerinin önünden geçerek gitti. "Gel Safi." Ryder istimbotun yanından eğilmiş onu yakalamak için hazır bekliyordu. "Yüzmeye devam et." Sonunda akıntıya kapılıp daha hızlı gitmeye başladı. Sonra Ryder'ın yüzünü gördü ve kendisini yakaladığını fark etti. "Tuttum seni," dedi Ryder. Tek harekette kızı boğulmakta olan bir kedi yavrusu gibi tutup sudan çıkardı ve güverteye aldı. Sonra Bachit'e seslendi. "Tekrar nehre dön." Bachit dümene asıldı ve güverte sarsıldı. Bir kez daha akıntıya doğru gidiyorlardı. Dervişler yukarıdan ateş etmeyi sürdürdüler. Ama aradaki mesafe hızla açıldı ve adamların menzilinden çıktılar. Sonunda ateş kesildi.